Hikayeler, William Shakespeare, Somut Yayın Dağıtım, Yayın Yönetmeni Ahmet Say. Bu kitap 95 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Ağustos 2011. Okuyan Selda Talay Tosun. Yazar hakkında. William Shakespeare, 1564 yılında doğmuş, 1616 yılında ölmüştür. İngiltere'nin hatta dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şair ve tiyatro yazarlarındandır. Shakespeare, gençliğinde Londra'ya yerleşerek tiyatrolarda perdecilik ve oyunculuk yapmış, sonra yazarlığa başlamıştır. Kurduğu tiyatro topluluğuna kendi yazdığı piyesleri oynatmıştır. Kendi dönemindeki seyircileri eğlendirmek ve düşündürmek amacıyla yazdığı bu yapıtlar, yüzyıllar boyunca daima yeniden sahnelenerek yazarını ölümsüz kılmıştır. Çünkü yapıtlarında tiyatrodan beklenen her şey fazlasıyla vardır. Shakespeare, tiyatro yapıtlarını olağanüstü bir şiir gücüyle işlemiştir. Tasarladığı konular, bu şiirsel anlatıma imkan hazırlamış ama öte yandan başarıyla kullandığı şiirsel dil, tiyatro yapıtının çok üstün bir düzeye gelmesini sağlamıştır. Bütün dünyada her çağda beğenilip oynanan Shakespeare'in tiyatro yapıtları genelde 3 bölümde ele alınır. Komediler, trajediler ve tarihsel konular. Kitap üzerine. Shakespeare adını duymayan var mıdır? Büyük küçük herkes, bu ünlü yazarın tiyatro yapıtlarının bütün dünyada çok ilgi gördüğünü, çok sevildiğini bilmektedir. Bu kitapta sizlere William Shakespeare'in 2 komedisiyle 3 trajedisini sunuyoruz. Yazarın bütün yapıtlarını tiyatroda veya televizyonda izlemek mümkün olamayacağından, bu piyeslerin özetlenerek hikayeleştirilmiş biçimleri hemen her ülkede kitap halinde yayınlanmıştır. Böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak Shakespeare'in eserlerini tanımak isteyen okurlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Küçük okurlarımızın bu piyesleri okuyup anlamaları ve gözlerinde canlandırmaları zor olacağından, hikayeleştirilmiş ve özetlenmiş şeklini ilgiyle karşılayacakları açıktır. Shakespeare piyeslerinde olayların nasıl hızla geliştiğini ve nasıl merakla beklenen sonuçlara ulaştığını elinizdeki hikayelerden anlayacaksınız. İçindekiler: Hırçın Kız, Venedik Taciri, Romeo ve Juliet, Otello, Hamlet. Hırçın Kız. İtalya'nın Padua kentinde Signor Baptista adlı soylu bir zengin yaşıyordu. Kızlarından Catherine, hırçın yaratılışlı, keskin dilli ve yumruklarını her an sallamaya hazır biriydi. Çevresindekilerin hırçın adını taktıkları bu kızdan herkes çekinirdi. Ama kendisinden küçük olan kız kardeşi Bianca, tatlı, ince ve sevilen bir kızdı. Catherine'in hiç talibi olmamasına karşın Bianca'nın pek çoktu. Fakat Signor Baptista önce büyük kızının evlenmesini şart koşmuş ve o evlenene kadar Bianca'nın evde oturup sadece özel öğretmenlerini görebileceğini belirtmişti. Böylece genç kızın taliplerinden kendisinden oldukça yaşlı Signor Gremio ve genç Hortensio bu kararı kabul etmek zorunda kalmışlardı. Güzel ve zengin bir kent olan Padua her yerden ziyaretçileri kendine çekiyordu. Bunlardan biri Pisa'dan zengin ve genç bir öğrenci olan Lucentio idi. Signor Baptista'nın genç kızın bu iki talibiyle konuşmasını duyan Lucentio, güzel Bianca'ya ilk görüşte aşık olmuş ve onunla konuşmak için planlar yapmaya başlamıştı. Kızı için özel öğretmenler tutacağını söyleyen Baptista'nın bu kararını duyunca Lucentio öğretmen kılığına girmeyi düşündü. Padua'da onu tanıyan yoktu, sadece adını ve giysilerini değiştirecekti. Hizmetkarı olan Tranio ise Lucentio'nun yerine geçerek genç kızın taliplerinden biri rolüne girecekti. Padua'daki başka bir yabancı da arkadaşı Hortensio'yu ziyarete gelmiş olan Petruccio'ydu. Petruccio aynı zamanda kendisine uygun bir eş bulmak istiyordu. Hortensio arkadaşına şakayla Catherine'den söz etti. Genç kızın zengin olduğunu ancak onunla birlikte yaşamanın zor olabileceğini söyledi. Petruccio'nun cevabı şaşırtıcıydı. Böyle bir evliliğe hazırdı ve ne denli huysuz olursa olsun her kadınla yapabilirdi. Bu cevap Hortensio'nun çok hoşuna gitti. Çünkü Catherine evlenirse sıra Bianca'ya gelebilecekti. Bunun üzerine Hortensio'nun aklına başka bir fikir geldi. Bianca'nın öğretmene ihtiyacı olduğuna göre o da müzik öğretmeni olarak Petruccio ile birlikte Baptista'nın evine gidecekti. Böylece oldukça karmaşık bir oyun başladı. Bir tarafta felsefe öğretmeni kimliğindeki Lucentio, diğer tarafta genç müzik öğretmeni kimliğindeki Hortensio. Lucentio'nun kimliğine girmiş olan ve onun yerine Bianca'ya talip uşak Tranio. Son olarak da Catherine'in talebi Petruccio. Bunlar hep birlikte Signor Baptista'nın evine giderek kendilerini tanıttılar. Petruccio hemen konuya girdi ve Catherine ile evlenmek istediğini söyledi. Ancak Catherine, Drahoma olarak ne verecekti? Signor Baptista bu soruya şöyle cevap verdi. Ölümümden sonra topraklarımın yarısı ve 20 bin altın kızımın olacaktır. Petruccio, güzel dedi. Ben de size söz veriyorum ki buna karşılık ölümümden sonra vasiyetimde her şeyimi Catherine'e bırakacağım. Şimdi evlilik hazırlıkları başlayabilir. Kızının sonunda bir talibi çıkmış olmasına sevinen Signor Baptista adamın aceleciliği karşısında şaşırmıştı. Evet ama dedi. Ancak onun sevgisini kazandıktan sonra. Çünkü her şeyden önemli olan sevgidir. Bu hiç sorun değil diye cevap verdi Petruccio. Çünkü o ne kadar kibirliyse ben de o kadar kararlı ve inatçıyım. Signor Baptista ısrarla Petruccio'yu kızının keskin dilli ve hırçınlığı konusunda uyardı. Petruccio böyle durumlardan endişe edilmemesini söylerken Hortensio kafası sarılı olarak içeri girdi. İki kız kardeşe lavta çalmayı öğretirken Catherine'in parmaklarını nasıl kullanması gerektiğini göstermeyi denemiş ama çalgıyı kafasına yemişti. Petruccio daha da zevklenerek Catherine ile bir an önce tanışmak istediğini söyledi. Catherine içeri girdiği anda aralarında bir söz düellosu başladı. Petruccio onun her söylediğinin tersini iddia ederek genç kızın daha da öfkelenmesine neden oldu. Bu atışmalar Petruccio yüzüne bir tokat yiyene kadar sürdü. ''Yemin ederim bir daha aynı şeyi yaparsan seni kelepçelerim.'' dedi Petruccio. Adamın bakışlarından bunu gerçekten yapabileceğini anlamıştı Catherine. Yine de karşılık vermekten kaçınmadı. ''Sen hiç kimseyle değil benimle evlenmelisin. Çünkü seni yalnız ben ehlileştirebilirim.'' diye karşılık verdi Petruccio. Bunun üzerine Catherine o sırada içeri giren babasına ''Bu zorba yarı deli, kendini beğenmişle beni nasıl evlendirirsin?'' diye haykırdı. ''Onunla anlaştık.'' dedi babası. ''Pazar günü evleniyorsunuz. Pazar günü önce senin asıldığını göreceğim.'' diye yeniden babasına bağırdı kız. Petruccio, Signor Baptista'ya Venedik'e gitmesi gerektiğini ama pazar günü düğün için geleceğini söyleyerek evden ayrıldı. Catherine ilk kez söyleyecek bir şey bulamadı. Adeta dili tutulmuştu. Şimdi hırçın kız evleneceğine göre yaşlı Signor Gremio, arkadaşı Signor Baptista'ya Bianca ile evliliği konusunda baskı yapmaya başladı. Ama Pisa'dan gelen sahte Lucentio, Lucentio'nun uşağı, Bianca için çok daha iyi bir eş olacağında ısrar ediyordu. Baptista sonunda küçük kızını taliplerden en zenginine vereceğini bildirdi. Signor Gremio, servetinin bir listesini çıkardı. Bunların hepsi yaşadığı sürece ve ölümünden sonra tümüyle Bianca'nın olacaktı. Baptista bundan çok etkilendi. Daha sonra Pisa'dan Lucentio, babasının sahip olduğu çok daha yüklü bir servet sundu. Babasının tek oğlu olduğundan bunların hepsi kendisine kalacaktı. Bunun da ötesinde genç olduğu için Bianca'ya daha uygundu. ''Doğrusu sizin teklifiniz en iyisi.'' dedi Signor Baptista. ''Ama bütün bu servet babanızın. Eğer babanız söz verdiğiniz şeyleri kabul ederse sizinle anlaşabiliriz. Kabul etmezse Bianca Gremio ile evlenir.'' Böylece sahte Lucentio yerine geçtiği genç efendisinin Bianca ile evlenebilmesi için kendisi gibi rol yapacak bir baba bulması gerektiğini düşündü. Pazar günü Catherine'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Ancak damat henüz ortada yoktu. Venedik'e gittiğinden beri Petruccio ortalarda görünmemişti. Catherine öfke ve utanç içinde ağlıyordu. Ama tören başlamadan biraz önce Petruccio çıka geldi. Öyle bir kılıktaydı ki orada toplanmış olan davetliler sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi ona baka kaldılar. Eski, yamalı pantolonu, paslı kılıcı, ayağına büyük gelen yırtık çizmeleri, zayıf ve bitkin atı, güve yemiş eğeri ve garip üzengileriyle son derece komik ve düğün ortamına uygun olmayan bir görünüm içindeydi. Yanındaki uşağı da gerek efendisine gerekse ata uygun görünümdeydi. Signor Baptista onu görür görmez kılığını değiştirmesi için yalvardı ama Petruccio gülerek ''Kızınız benimle evleniyor, kılığımla değil.'' dedi ve neşeli bir şekilde gelini almaya gitti. Petruccio'nun davranışları da kılığı kadar garipti. Ortalıkta bağırıp çağırıyor, sürekli şarap içiyordu. Catherine korkudan titremeye başladı. Böylece Petruccio ile Catherine evlendiler. ''Artık gitmeliyiz. hoşça kalın diye bağırdı Petruccio. Catherine de dahil olmak üzere herkes kalması için ısrar etti ama Petruccio gitmekte kararlıydı. Catherine birdenbire o eski ateşli ve hırçın tavrıyla ortaya çıkarak kendisiyle gitmeyeceğini söyleyince Petruccio karısının üzerine atladığı gibi onu omzuna vurdu ve malına dokunacak herkesi kıyasıya dövmekle tehdit ederek dışarı çıktı. Tüm şiddetinin ve vahşiliğinin altındaki iyi niyeti herkes hissetmişti. Bu yüzden gerek Signor Baptista gerekse konuklar olaydan dehşete düşecek yerde son derece eğlenmişlerdi. Çünkü herkes Catherine'in Petruccio'ya, onun da Catherine'e çok uygun düştüğünü anlamıştı. Petruccio, Catherine'i kentin dışındaki evine götürdü. Hava soğuk ve yağışlı, yol ise uzun ve yorucuydu. Atı tökezleyen Catherine yere düşünce, Petruccio ona yardım edeceği yerde karısının çamurlar içinde yatmasını aldırmadı ve uşağına da ona yardım etmemesini söyledi. Üşümüş ve yorgun olarak eve vardıklarında Catherine güzel bir banyo yapmayı, sıcak bir şeyler giyerek karnını iyice doyurmayı umut ediyordu. Ama uşaklar bu hizmetleri yerine getirirken Petruccio öfkelenip bağırıyor ve hazırlanan her şeyi geri götürmelerini emrediyordu. Böylece Catherine o gece kirli ve aç kaldı. Petruccio'nun Catherine'e verdiği ders bitmemişti. Yatağa yattığı zaman bile çarşafların iyi olmadığını söyleyerek onları kaldırıp atıyor, Catherine tam uykuya daldığı anda bunların karısına layık olmadığı gerekçesiyle bağırıp çağırıyordu. Yaptıklarının hepsi onun Catherine'i uysallaştırmak ve kendini kontrol etmeyi öğrenmesi için yürüttüğü planın bir parçasıydı. Bianca sonunda kararını vermişti. Felsefe öğretmeni kılığına girmiş Lucentio ile evlenmek istiyordu. Hortensio ise böylesine şıp sevdi biriyle evlenemeyeceğini anlamıştı. Ona aşık olan ve bu aşkına bağlı kalmış dul bir kadınla evlenecekti. Bu arada arkadaşı Petruccio'nun evine giderek bir süre orada kalacak ve Bianca'yı istediği kişiyle evlenmesi için serbest bırakacaktı. Ama geride yine de yaşlı Signor Gremio ve Lucentio'nun kılığına girmiş olan hizmetkarı Trenio vardı. Seçim yapabilmesi için Lucentio'nun babasının Drahomo olarak gösterilen serveti garantilemesi gerekiyordu. Aslında endişe edilecek bir durum yoktu. Lucentio'nun kurnaz uşağı bir başka plan hazırlamıştı. Bir gün sokakta eski bir okul müdürüne rastlamış ve kolayca uydurduğu bir hikayeyle onu kendisini Lucentio'nun babası olarak tanıtmasına, büyük servetini oğlu ve gelininin alabileceğine dair konuşmaya ikna etmişti. Yaşlı adam her şeyi kendine söylendiği gibi yaptı. Signor Baptista bu garantiyi kabul etti ve ertesi hafta Bianca ile Lucentio'nun evlenebileceğini söyledi. Bu sırada Petruccio'nun evinde Catherine'in dersleri sürüyordu. Petruccio çok sevgili karısına büyük ilgi gösteriyor ve bu gerekçeyle elinden geldiğince onu rahatsız ediyordu. Evlendiklerinden beri ilk kez baba Baptista'nın evine Bianca'nın düğünü dolayısıyla gideceklerdi. Ama bu kez güzel giysiler giyecek ve her şey mükemmel olacaktı. Catherine'in morali yeniden düzeldi. Petruccio'nun karısı için sipariş ettiği şapka geldiği zaman Catherine bunu çok beğendi. Ama istek coşkuyla denemek için başına giydiği anda Petruccio çok küçük olduğunu söyleyerek şapkayı elinden aldı. Catherine bunun üzerine dayanamadı ve heyecanla tartışmaya başladı. Ya bu şapka olurdu ya da hiçbiri. Sonunda hiçbirini alamadı çünkü Petruccio o şapkayı giymesine izin vermemişti. Giysisi için de aynı şey oldu. Elbiseyi çok beğendiğini söylediği anda Petruccio terziye bağırmaya başlayarak derhal alıp götürmesini söyledi ve ''Biz de olduğumuz gibi gideriz. Vücudu zenginleştiren kafadır.'' Petruccio yine de yeterince ders vermiş değildi Catherine'e. Yolda mehtabın güzelliğinden söz açtı. Catherine hala gündüz olduğunu ve parlayanın ay olmadığını belirtti. Bunun üzerine Petruccio onu inatçı ve tartışma meraklısı olmakla suçlayarak kendisine zıt gitmekten vazgeçmedikçe yola devam etmeyeceklerini söyledi. Sonunda Catherine parlayanın ay olduğunu kabul etti. Bu kez de Petruccio onu yalancılıkla suçladı. Çünkü o güneşti. Catherine sonunda siz ne derseniz benim için de öyledir diye kocasının sözüne uydu. Zaferini sınamak için Petruccio bu kez de kendilerine doğru gelmekte olan yaşlı bir adamı durdurarak ''Günaydın kibar bayan'' dedi. Yaşlı adam ona şaşkın şaşkın bakıyordu. ''Tatlı Kate, bu güzelliği kucaklamalısın'' diye devam etti Petruccio. Catherine kocasının dediğini yaptı. Bu kez Petruccio ''Bunu nasıl yaparsın Kate? Umarım aklını kaçırmadın. Bu bir erkek. Yaşlı, buruşuk ve tridi çıkmış bir erkek'' dedi. ''Özür dilerim, gözlerim beni yanıltmış olmalı.'' diye yaşlı adamdan kendisini bağışlamasını istedi. Yaşlı adam genç çiftin aralarında şakalaştığını düşünerek onların eğlencelerini bozmak istemedi. Kendisi Pisa'dan gelen Vincentio idi ve Padua'daki oğlu Lucentio'yu görmeye gidiyordu. Petruchio. Bu ne güzel rastlantı diye sevinçle cevap verdi. Biz de Lucentio'nun karımın kız kardeşiyle olan düğününe gidiyorduk. Yaşlı adam bir an için onların yine bir şaka yapıp yapmadıklarını düşündü. Ama gerçekten neler olup bittiğini anlamak amacıyla onlarla birlikte gitmeye karar verdi. Padua'ya vardıkları zaman yaşlı adam hemen oğlunun evine gitti. Orada kendisinin kılığına girmiş olan eski okul müdürü bir başka yaşlı beyle karşılaştı. Lucentio'nun uşağı gerçek öğrenilirse neler olabileceğinden emin bulunmadığı için yeni gelen konuğu sahtekarlıkla suçladı. Bu arada düğün sona ermiş, Lucentio ile Bianca evlenerek oynadıkları oyun için Lucentio'nun babasından kendilerini bağışlamasını dilemeye gelmişlerdi. Her iki yaşlı adam da son derece kızgındı. Ancak gençlerin mutluluğu onları yumuşattı. Birkaç gün sonra Lucentio'nun evinde bir yemek veriliyordu. Yemekten sonra erkekler içkilerini içerken hanımlar da yukarı çıkarak aralarında konuşmaya daldılar. İki yeni damat, Lucentio ve Hortensio, o da kendisine bağlı kalan dul hanımla yeni evlenmişti. Petruchio ile Catherine'in hırçınlığı konusunda dalga geçmeye başlamışlardı. Petruchio, "Korkarım ki yanılıyorsunuz beyler," dedi. "Gelin hepimiz tek tek eşlerimizi buraya çağıralım. Kimin karısı önce gelirse bahsi kazanır." Böylece üç adam bahse giriştiler. Lucentio'nun Bianca'yı çağırmak üzere gönderdiği uşak geri gelerek, "Efendim, eşiniz çok meşgul olduğunu, bu yüzden gelemeyeceğini söyledi," dedi. Hortensio daha dikkatliydi. "Git ve eşimden derhal buraya gelmesini rica et," dedi. Onun uşağı da geri geldiğinde kendisinin gelemeyeceğini ama kocasının ona gitmesini istediğini söyledi. Sıra Petruchio'ya gelmişti. Uşağına, "Hanımıma git ve buraya gelmesini emrettiğimi söyle," dedi. Birkaç saniye sonra Catherine kocasının yanındaydı. "Git ve kız kardeşinle Hortensio'nun karısını buraya getir," diye bağırdı Petruchio. Biraz sonra Catherine, Bianca ve Hortensio'nun karısıyla geri geldi. "Catherine, bu şapka sana hiç yakışmamış. Derhal onu yere atarak ayağının altına al," diye emretti Petruchio ve Catherine her zamanki gibi denileni yaptı. Herkes büyük bir şaşkınlık içinde Catherine'i izliyordu. "Catherine, bu kalın kafalı hanımlara eşlerine karşı olan görevlerini anlat," diye yeniden bağırdı Petruchio. Catherine, nedenle değiştiğini göstermek üzere itaatkar bir eşin görevleri konusunda uzun bir nutuk attı. Bu konuşmayı ne kadar içten yaptığı bilinemez ama orada bulunanlar büyük bir sessizlik içinde onu dinledi. Böylece Petruchio inanılmaz olanı başarmıştı ve bahsi kazandı. Herkesin yaka silktiği hırçın kızı uysallaştırmıştı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 26.